Ayrım 2.
Oldukça büyük olan bu odalar güneye, caddeye bakıyordu. Öyle ki bunlar ilkbahar ve yaz aylarında büyük olasılıkla güneşe boğulacaklardır. O an öğleden sonrası güneşi köşeden kaybolmak üzere olduğundan güneşin etkisi tam olarak algılanamıyordu. Koridorun sonunda yatak odası olduğunu düşündüğüm bir oda daha vardı. Bu odanın içinde dışarıya açılan bir kapı vardı. Girişin hemen solunda içinden geçilerek tuvalet ve banyoya gidilebilen mutfak vardı. Bütün odalar sanki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ya da birincisinden kurtlar, hamam böcekleri, duvar balıkları, fareler ve değişik haşere ve bakteri orduları tarafından istila edilmiş gibi duruyordu. Kısa süre önce burada insanların yaşamış olması kulağa inandırıcı gelmiyordu. Küf içindeki zeminde tavanda yer yer patlamıştı. Her yerde küf ve işleyebilecek kadar gelişmiş olan tanımlanamayan yaratıkların idrarının kokusu vardı. Bu çöplük içinde sinir krizi geçirme işimi bütünüyle acılara katlanma yeteneğime ve hormon dengemi koruyabilme becerime borçluydu. Gustav ise sanki birden şizofren olmuştu. Olasılıkla yatak odası olan son odayı da gezdikten sonra gam keder içinde hole geri döndüğümde zavallı dostumu mutfağın ortasında durmuş kendi kendiyle hararetle konuşurken buldum. Biraz sonra hayretten dehşete kapıldım. Çünkü o mutfağın yıllanmış duvarlarıyla sürdürdüğü bu coşkulu konuşmada bu çöplüğün ne kadar sefil bir durumda olduğunu değil de tersine tam da aradığı yere gelmiş olduğunu söylüyordu. Orada öylece durmuş kollarını dua edercesine ya da dinsel bir ayin yaparcasına yukarıya kaldırarak topukları üzerinde kendi çevresinde dönerken sanki böcek ve bakteri ordularına bir söylev çekiyormuş gibi olan haline acıdım doğrusu. O an Gustav'ı Tennessee Williams'ın oyunlarındaki şu bir kenara itilmiş zavallı sefil alkoliklere benzetmiştim. Gustav, trajedinin sonunda ölüp gittiğinde izleyicilerin ağlamaktan gözlerinin kör olacağı trajik bir kahraman değildir. Onun yaşamı sıradan ve sıkıcı bir drama benzer. Bu biçimiyle televizyon yapımcılarının şişmanlık kederiniz olmasın ya da kolesterolünüzü düşürün mesajı veren programlarda gösterilen yaşamları andırır onun yaşamı. O kimdi ki zaten? Gustav, şişman, pek zeki olmayan, kırklı yaşlarını süren ve 10 yılda bir kendisini ziyaret eden sözüm ona dostlarına şirin Noel ve doğum günü kartları yazan, ayrıca tüm inanç ve umutlarını ilerleyen kelliğine günün birinde çare bulmasını beklediği ilaç sanayine bağlayan birisidir. Aynı zamanda sigorta temsilcileri için ideal bir kurban sayılan Gustav, mutsuz cinsel yaşamındaki 3-4 önemsiz deneyimin hepsini karnaval geceleri, sabahleyin o ölüler gibi uyurken bütün parasını aşırıp ortadan yok olan gudubet yaratıklarla geçirmiş birisidir. Şimdi de nasıl olduysa bu viraniyi ele geçirmiş işte. Bu da onun yaşamındaki en büyük başarılardan biri. Onun bu belirsiz karanlık yaşamı beni de epey hüzünlendiriyor doğrusu. Ne de olsa ben de kederimi, yaşamı büsbütün renksiz olan bu adamla birlikte çizmeye başlamıştım. Bu dünyada her şeyin bir düzeni, amacı, yüce bir anlamı yok muydu ki? Elbette olmalıydı. Kader, işte her şey bundan ibaret. Ya da seri üretim bandında çalışan Japon işçinin dediği gibi her şey olduğu biçimiyle güzeldir. Bu kadar felsefe yeter. Ne de olsa Gustav da Hazreti Eyüp değil. Benim şu sevgili dostum yeni evimizin muhteşemliği konusunda yeni odeler yazarken bakışlarımı ondan alıp tuvalete çevirdim. Tuvaletin kapısıyla içindeki pencere açıktı. Böylece sonunda evin arka tarafını da görme olanağını yakalamıştım. Hemen kendi kendine konuşan Gustav'ın yanından geçerek tuvalete girdim ve pencereye zıpladım. Buradan görme olanağına sahip olduğum manzara cennet gibiydi. Burası bulunduğumuz bloğun tam da göbeğiymiş. Aşağı yukarı 200 metreye 80 metrelik bir dikdörtgenden oluşan bu bloğun çehresini daha önce de söylediğim gibi anna tobak biçimli düzenli evler belirlemekteydi. O an karşımda evlerin arkasında yüksek ve yıpranmış tuğla duvarlar içinde gizlenmiş değişik büyüklüklerde bahçe ve teraslardan oluşan bir ağın uzandığını gördüm. Kimi bahçelerin içinde tam anlamıyla pitoresk üsluba göre yapılmış kulübe ve çardaklar da vardı. Kimi bahçelerde bütünüyle kendi haline bırakılmışlığından sarmaşık bitkilerin kolları duvarları aşarak komşu bahçelere girmişti. Elverişli olan yerlerde arazi yapısına ve biyolojik özelliklere uygun biçimde göletler oluşturulmuştu. Bunların da üzerlerinde nevrotik yapılı büyük kent sinekleri keyifsiz ve yitmişçesine uçuşuyordu. Bu bahçelerde ender bulunan bazı ağaç türleri, çok pahalı bambu güneş şemsiyeleri, üzerlerinde eski Yunan'a ait kabartmalar bulunan neoantik toprak saksılar, çevreyi korumaya yönelik çöp toplama kutuları, gelişmiş haşhaş ekim alanları, plastik yontular ve kaçırdığı vergilerle ne yapacağını bilemeyen sonradan görme orta sınıf zenginlerin isteyebileceği her şey bulunmaktaydı. Bütün bunların ötesinde bu bahçelerde öyle süslemeler vardı ki bunları ancak korku efektleri kavramı bağlamında anlamak olasıydı. Bu ürperti manzaraları herhalde özlemlerini ancak büyük mağaza kataloglarıyla dindirebilenlerin eseriydi. Bizim bahçeye gelince durum biraz karışıyor. Tam benim altımda yani tuvalet penceresinin altında yerden yaklaşık yarım metre yüksekte demirleri çürümüş harap bir balkon bulunuyordu. Bu balkona ancak yatak odasından çıkılabiliyordu. Ama öyle sanıyordum ki benim için bu hela penceresi dış dünyaya açılan bir kapı olacaktı. Balkonun altında bulunan beton bir teras aynı zamanda bodrumun tavanıydı. Yapılan berbat işçiliğin sonucu bu beton tavan yer yer çatlamıştı. Bu çatlaklardan da tanımlaması olanaksız yeşillikler fışkırıyordu. Yaklaşık 5 metre ileride bulunan başka bir paslı koruma demiri insanın geceleyin aşağıdaki küçük bahçeye uçmasını engelliyordu. Bu vahşi bahçenin tam ortasında tahminen Attila'nın zamanında dikilmiş olması gereken ve şimdi de sonbahar gereği yapraklarını döken oldukça yüksek bir ağaç vardı. Etrafa göz gezdirirken bir şey daha keşfetmiştim. O da oldukça etkileyici olan bir türdeşimdi. Türdeşim arkası bana doğru dönük olarak terasta oturmuş aşağıdaki bahçeye bakıyordu. Beden bakımından ancak bir jimnastik topuyla rekabet edebilecek kadar büyük olmasına ve görünüşü de oyun hamurundan yapılmış sevimli bir video klip figürüne benzemesine karşın daha o an onun kuyruğunun olmadığını ayırt ettim. Yok yok, o doğuştan kuyruksuz biri değildi. Birisi onun bu değerleri parçasını kesmiş olmalıydı. En azından böyle bir etki bırakıyordu. O apaçık bir maynekundu. Yani o kuyruksuz bir maynekundu. Oldukça iri, adaleli, uzun tüylü ve kalın kuyruklu maynekunun vatanının Maine eyaleti olduğu sanılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen eski kedi ırkı olarak kabul ediliyor. Dış görünümü, özellikle de koyu renk tüyleri ve çıtırdak bir ekmeğe, benekli desenlere benzeyen görünüşü, bazı bilimsel düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi, onun vahşi ev kedisiyle İngilizce'de coon denilen türün çiftleştirilmesinden oluştuğu söylenmektedir. Çoğu yetiştirici, Maine Coon'un yaklaşık 100 yıllık bir ırk olduğuna ve İngiliz denizcilerin seferleri sırasında Ankara kedileriyle kısa tüylü ev kedilerini çiftleştirilmeleriyle oluştuğuna inanır. Dirençli, sık ve dona karşı dayanıklı, omuz hizasında kısalan düzgün tüylere sahip olan bu hayvanlar, İngiltere'deki çiftliklerde yürütülen zararlılarla mücadele ve farelerin verdiği zararları önlemede büyük yararlar sağladılar. Boyunları oldukça kalın olan Maine Coon'ların yüzleri kara şeklinde olup ağırlıkları evcilleştirilmiş kedilere göre çok fazladır. Erkekleri 7 kilo kadar olabilir ve tam anlamıyla geç gelişen bir türdür. Çünkü bu türün bazıları ancak 4 yılda erişkinliğe ulaşır. Sıklıkla onların mükemmel bir ev kedisi oldukları söylenir. böyle bir ün kazanmalarında olasılıkla nazlı dualarının, yaptıkları sevimli numaraların ve tüylerinin kolay temizlenmesinin büyük payı vardır. Maynkunların çok değişik renk ve postları, değişik desenlerde olanları vardır. Maynkunlar sayısız renk geni taşıdıklarından, yavrularından her birinin ayrı bir renkte olması sık karşılaşılan olaylardandır. Onun tüylerinin rengini betimlemem çok zor. Çünkü o gerçekten de üzerindeki renkleri kuruyup kirlenmiş rengarenk bir palet gibiydi. Gerçi baskın renk siyahtı ama her tarafında bej, kahverengi, sarı, gri, evet dahası kırmızı benekler vardı. Bu haliyle arkadan koca bir çanak sebze salatasına benziyordu. Ayrıca bu oğlan felaket de kokuyor olmalıydı. Türdeşimin biraz sonra beni fark ederek büyük bir saldırıya geçmesi gerekiyordu. Çünkü olasılıkla onun büyük büyük babası bile bu terasa pislemiş olmalıydı ya da o ta 1965'te en yüksek mahkemeden bu tepeden aşağıdaki harika bahçeye her Allah'ın günü saat 15 ile 16 arasında bakabilmek için kendine özel bir izin çıkartmış olmalıydı. Bunlar baş belası tiplerdir. İşi olacağına bıraktım, zaten ne yapabilirdim ki? Bütün bunlar benim aklımdan geçerken o da sanki canlı bir radar gibi arkasına dönerek gözlerini bana dikti. Gözlerini dikti demem belki tam doğru değildi. Çünkü yalnızca tek bir gözü vardı. Diğer gözü herhalde öfkeli bir tornavidanın kurbanı olmuş ya da bir hastalık sonucu akıp gitmişti. Eskiden sol gözünün olduğu yerde şimdi kısık, pembemsi ve zamanla giderek daha da çirkinleşmiş etten bir boşluk vardı. Aslında yüzünün sol tarafı olasılıkla bir yüz felci sonucu tamamen sarkmıştı. Ama bu önemli değildi. Çok dikkatli olmam gerektiğini biliyordum. Hiç kıpırdamadan beni uzun uzun süzdükten sonra şaşırtıcı biçimde başını çevirerek yeniden bahçeye bakmaya başladı. Her zaman olduğum gibi kibarca kendimi bu acınacak yabancıya tanıtmaya karar verdim. Amacım yeni çevrem hakkında ondan daha fazla bilgi alabilmekti. Önce pencereden balkona, oradan da terasa atladım. Yavaş ve kendimden emin bir tavırla, sanki daha önceden bir yerlerde kozumuzu paylaşmışız gibi ona doğru yürüdüm. Benim tavrımı mağrur bir soğukkanlılıkla karşıladı. Fakat bana tek bir kez bakma onurunu bile bahşetmediği gibi bahçe seyretme keyfini de hiç kesintiye uğratmadı. Sonra ben de onun yanında durdum ve ona bir kez de yandan bakma riskini göze aldım. Uzaktan onun hakkında edindiğim izlenim yakından çok daha fazla, diyelim ki 34 kat daha güçlenmişti. Bu sefil yaratığın yanında Quasidoma'nın bile mankenlik konusundan daha çok şansı vardı. Bütün bunların yanı sıra oldukça yorgun düşmüş olan gözlerim onun sağ ayağının sakat olduğunu da tanıklık etmek zorunda kaldı. Türdeşim bedenindeki bütün sakatlıkları mağrur bir umursamazlıkla kabullenirken durumunu yalnızca nezleymiş gibi küçümsüyordu. Olasılıkla bu değişik deformasyonlar onun kafasının içinde de oluşmuş olmalıydı ki bir dakikadan beri onun yanında durduğum halde beni hiç dikkate almadan inatla aşağıya bakıyordu. Bu da güzeldi. Bir iyilik yapmak amacıyla onun yanında yere uzanıp yanımdakinin bahçede gözlerini diktiği yeri gözlerimle bulmaya çalıştım. Orada gördüğüm şey deyim yerinde ise benim için tam bir hoş geldin armağanıydı. Çevresi yarı yarıya çalılıklarla kaplı olan yüksek ağacın altında yere upuzun uzanmış siyah bir türdeşim yatıyordu. Ancak uyumuyordu. Onun gelecekte de ne aktif ne de pasif olarak herhangi bir eylemde bulunma olasılığı hemen hemen hiç yok gibiydi. O halk arasında dendiği gibi ölü gibi sessizdi. Aslını söylemek gerekirse orada çürümeye başlamış olan bir türdeşin cesedi yatıyordu. Tamamen parçalanmış ensesinden akan kanların yerde oluşturduğu gölcük kurumuştu bile. Üzerinde vızır vızır uçuşan sinekler tıpkı bir leşin üzerinde uçan akbabalar gibiydi. Bu görüntü benim için aslında bir şoktu. Ancak gün boyunca yaşamak zorunda kaldıklarımdan sonra duyarlılığım gözle görülür biçimde gerilemişti. bir katliam mahalli olduğu açıkça kanıtlanmış bu yere beni getirdiği için içimden belki binlerce kez Gustav'a lanet yağdırıp durdum. O an sanki bütün gücümü yitirmiştim ve içimden bütün bunların bir düş olmasını ya da en azından sık sık izlediğimiz şu berbat ve gerçekçi çizgi filmlerde olmayı diledim. Konserve açacağı dedi birden yanımdaki Hilkat garibesi. Bunu söylerken sesi tıpkı görünüşü kadar bozuk çıkıyordu. Sanki dünyadaki bütün John Wayne dublajcıları koro halinde konuşuyordu. Demek konserve açacağı. Evet, eğer bunun gibi bir Hilkat garibesi değilseniz ve onun dilini anlamıyorsanız ona ne cevap verebilirsiniz ki? Konserve açacağımı, yani ne demek istiyorsun diye sordum. Ne olacak? Şu Allah'ın belası konserve açacakları sebep oldu. Küçük Sasha'nın ensesinde o deliği açan onlardı işte, diye yanıtladı. Bir süre bağlantı kurmaya çalıştım. Bir konserve açacağıyla şu aşağıdaki kokuşmuş ceset ve aşağıdakinden daha kötü kokan yanımdaki yarı cesedi bu kadar üzen şey arasında bağlantı kurmaya çalıştım. Sonunda bulmuştum. Yani insanlar mı demek istiyorsun? Onu insanlar mı öldürdü sence? Elbette, şu boktan konserve açacakları yaptı bunu, diye söylendi John Wayne. Peki sen olup biteni gördün mü? Hayır, Allah kahretsin. Bir anda yüzünü öfke ve hiddet kapladı. Yüzündeki dingin ifade birden kayboluvermişti. Ama boktan bir konserve açacağından başka nasıl bir nesne böyle bir şey yapabilir ki? Evet, evet. Bizim için konserve kutularını açmaktan başka bir işe yaramayan bir konserve açacağının işi bu. Allah kahretsin. Evet öyle işte. Artık adam akıllı öfkelenmişti. Bu dördüncü yolcumuz. Yani burada yatan dördüncü ceset mi demek istiyorsun? Sen buralarda yenisin galiba. Yüksek sesle gülerken eski hali yeniden geri gelmeye başlamıştı. Yoksa şu çöplükte mi kalıyorsun? Güzel yer. Oraya her zaman işemeye giderim ben. Giderek aptal bir kükreyişe dönüşen gülüşünü dikkate almadan terastan bahçeye atladım ve cesedin yanına yaklaştım. Bu korkunç ve aynı zamanda da çok acıklı bir manzaraydı. Cesedin ensesindeki yumruk büyüklüğündeki deliği iyice gözden geçirdikten sonra koklamaya başladım. Sonra terasın üzerinde duran şu şakacı serseme döndüm. Buna neden olan bir konserve açacağı değil, dedim. Konserve açacaklarının üzerinde bıçaklar, makaslar, jiletler, tornavidalar vardır. Evet evet, konserve açacaklarının üzerinde birini eşek cennetine yollamak için yeterli donanım vardır aslında. Ama bu ölünün ensesi bütünüyle paralanmış, parçalanmış ve lime lime olmuş. Yaratık o an burun kıvırdı ve gitmek üzere arkasını döndü. Ancak zavallı doğru dürüst yürüyemiyordu bile. Yaptığı hareketler daha çok onun zamanla geliştirdiği bir spor dalının mükemmel izleyeni hayrete düşüren hareketlerine benzeyen yalpalama ve sendeleme arası bir şeydi. ''Bu kimin umurunda ki?'' diye inatla yanıt verdikten sonra komşu bahçenin duvarı üzerinde yalpalayıp sendeleyerek olasılıkla özürlüler barınağına doğru yola koyuldu. Ancak birkaç adım attıktan sonra aniden durdu, arkasına dönerek aşağıya bana doğru eğildi. ''Senin adın ne? Çok bilmiş mi yoksa?'' diye soğukkanlı bir ilgisizlikle sordu. ''Francis'' diye yanıtladım ben de. İkinci bölüm. Bir sonraki hafta hüzün dolu geçti. Taşınmanın yarattığı depresyon üzerime büyük bir ağırlık olarak çöktüğünden hiçbir şey düşünemez olmuştum. Kasvetli gam ve keder bulutları içine öylesine dalmıştım ki dış dünyadan bana ulaşmak isteyen her şeye önce hüzünlü, melankoli ve ümitsizlik duvarlarını aşmak zorundaydı. Bana ulaşan hiçbir şey de beni neşelendirmeye yetmiyordu. Gustav önceden verdiği tehditkar sözlerini yerine getirdiği ve gerçekten de tadilata başladı. İçine kötü bir ruh girmişcesine evin içindeki bütün çürük parkeleri yerden sökmeye başlayarak molozları bu iş için özel olarak kiraladığı sokak kapısının yanındaki çöp konteynerine taşıdı. Yerlere kendi başına parke döşemeyi ciddi ciddi kafasına koymuştu bir kez. Evet, durum gerçekten de böyleydi. Gustav'ın bu hali tıpkı dilsiz birinin televizyonda talk show yapmaya kalkışması gibi bir şeydi. İşin aslını söylemek gerekirse Gustav bu işi başaramadı. Aslında onun yapabildiği tek şey döşemeleri sökmeyi becerdikten sonra işin ne kadar karmaşık olduğunu anlayıp paniğe kapılmak, sonra yer döşemesi konusunda inanılmaz pahalı bir kendi işini kendin yap kitabı satın almak oldu. Bu yüzden de öncelikle söküm işlerini büyük bir mutlulukla devam ettirmeye karar verdi. Bir cengaverin duyduğu heyecanla neredeyse bütün evi yıkacağından korkmaya başlamıştım artık. Sonunda daha buraya ilk geldiğimizde olacağını tahmin ettiğim şey oldu işte. Çünkü Gustav bu çaptaki bir tadilatı yapamayacağını kabullenmek zorunda kalmıştı. Bu durum çok can sıkıcı olduğu kadar Gustav için olağan sayılan biçimiyle trajikti de. Portatif karyolasını geçici olarak oturma odasına kuran bu aklı kıt dostumun geceliğin hıçkırarak ağladığını işittim. Neredeyse ağlamak üzereydim. Çünkü yeni geldiğim bu çevrede katledilmiş türdeşimle şok bir biçimde karşılaşmış olmam buralara alışabilmemi iyiden iyiye güçleştirmişti. O gün çevreyi biraz daha araştırmıştım. O yaratık adını bile bahsetmeden ortadan kaybolduktan sonra bahçedeki cesedi ve olay yerini daha dikkatli gözden geçirdim. Şu kadarı kesindi. Burada büyük çaplı bir dalaşma yaşanmamıştı. Gerçi kurban kendini şiddetle savunmuştu. Çünkü topraktaki izlere yerde cansız yatan bedenin çevresindeki kırık dallar ve çalılar bunu kanıtlıyordu. Ancak kurban kendini savunmaya iş işten geçip iyice postu deldirdikten sonra, daha doğrusu ensesinden yaralandıktan sonra girişmişti. Bundan da çıkarttığım sonuca göre hayattan göçüp giden bu türdeşim kendi celladını çok iyi tanıyor olmalıydı. O kadar iyi tanıyor olmalıydı ki hiç düşünmeden ona sırtını dönmüştü. Aniden gelen ölümcül ısırıktan sonra umarsızca karşı koymaya çalışmış, belki de kısa süren bir dalaş yaşanmış, ancak birkaç saniye sonra da çırpınarak can vermiş olmalıydı. Bir şey daha dikkatimi çekti. Kurbanın ölüm anındaki konumu şairin doğanın çağrısına uymak diye nitelediği konumla tıpatıp aynıydı. Parlak orta sınıfın özensiz yaşamında harikulade bir şey olarak görülen kısırlaştırma söz konusu olmadığından ölenin üzerinde hala o engin zevk aleminin kokusu vardı. Bahçenin bazı yerlerinde bulunan belirgin işaretler onun öldürülmeden önce zevklerinin doruğunu yaşamamış olduğunu gösteriyordu. Bunun üzerine hemen onun cinsel organının çevresini araştırmaya başladım. Tahminlerimde haklı çıkmıştım. Öldüğü sırada tam da zevklerin doruğunda bulunuyormuş. Yoksa burada kendine vurgun bir fıstıkla mı buluşmuştu? Hayattayken onun aletinin tadına son varabilen ya da ona ölüm öpücüğü veren bu fıstık mıydı acaba? Ya da şu hilkat garibesinin deyimiyle onu öbür tarafa yolcu eden bu fıstık mıydı? Şu bizim altın kızların yaşadıkları aşk dakikalarından sonra gün boyunca takındıkları ürkek davranışı ve anlaşılmaz saldırganlığı bildiğimden aslında böyle bir durum beni pek şaşırtmazdı. Birleşme sırasında dişi kediler tuhaf ve korkunç bir davranış sergiler. Erkeği boşalırken dişi kedi erkeğinden birdenbire ayrılıp ona öfkeyle saldırmak için acı çığlıklar atıp durur. Karşı cinsine karşı bu denli radikal bir duygu değişimi sergileyen kediler, bu davranış özellikleriyle ev hayvanları aleminde tek örnektir.